Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Kenzül İrfan kitabından hadis-i şerifler okumaya devam ediyoruz. Bugün müminleri sevindirmek. Fadlu tesrir-i müminin. Müminlerin kalbine sürur vermenin fazileti bölümüne geldik. Müminleri, Allah'ın kullarını sevindirmek hem Cenab-ı Hakk'ı razı eder hem onun Resulünü, bu müminlerin peygamberini razı eder. Bunu göreceğiz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Ehabbul a'mali ilallahi teala ba'del feraidi." Farzlardan sonra Allah Teala'ya en sevimli gelen amel, idhalu sururi alel müslimi, Müslümanlara sürur vermektir, sevindirmektir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Farzlar Cenab-ı Hakk'ın kullarından istediği en mühim ibadetler. Önce onları yapmak gerekiyor. Farzlardan sonra nafileler geliyor. Nafilelerin içerisinde de en faziletli olanı, en faziletli ibadetlerden birisi de müminleri sevindirmek olduğu bizlere haber veriliyor kıymetli dinleyenler. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men edhale ala müminin süruran fekad serrani" buyuruyorlar. Bir mümin kalbini mesrur eden, sevindiren kimse beni mesrur etmiş, sevindirmiş olur. Yani müminleri sevindirmek, ümmetini sevindirmek, Efendimiz'i sevindirmek manasına gelir. Peygamber Efendimiz bundan çok memnun olduğunu bildiriyor. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip, "Ya Resulallah, insanların Allah'a en sevgili olanı kimdir? Ve amellerin Allah'a en sevgili olanı hangisidir?" diye sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle cevap verdiler: "İnsanların Allah Teala'ya en sevgili olanı, insanlara en faydalı olanıdır. İnsanlara meşru yollarda, önemli, güzel görülen işlerde faydalı olan, onlara istifade veren, istifade sağlayan kimse Allah Teala'nın en sevdiği kul oluyor. Amellerin Allah'a en sevgili olanı ise bir Müslümanın kalbine sürur vermen, onu sevindirmen veya bir sıkıntısını gidermen veya borcunu ödeyivermen veya açlığını gidermendir." Bunların hepsi de demek ki bir mümini sevindirmek, Allah'ın kullarına yardımcı olmak. Allah'a en sevgili olan kimse, Allah'ın kullarını sevindiren kimse, Allah'a en sevgili amel de Allah'ın kullarını sevindirmek oluyor. Burada sayılanlar işte bir müminin, Müslümanın kalbine sürur vermen, sevindirmen, onun bir sıkıntısını gidermen, borcunu ödeyivermen, açlığını gidermendir. Şu muhakkak ki bir kardeşimle onun ihtiyacını gidermek üzere yürümem, benim için Medine'deki şu mescidimde bir ay itikaf yapmamdan daha sevimlidir. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim bir kardeşimle onun ihtiyacını görmek için birazcık yürümem, adım atmam, bir gayrette bulunmam, şu mescidimde, o mescitte itikaf ise çok faziletli. İtikaf ibadeti faziletli bir ibadet. Peygamberimizin mescidinde itikaf yapmak daha faziletli. Ama bir müminin işini görmek, ihtiyacını gidermek hepsinden faziletli oluyor. Efendimiz bir ay itikaf yapmamdan bana daha sevimlidir buyuruyor. Ve hakikaten bunu Peygamber Efendimizin hayatında görüyoruz zaten. O böyle Medine'nin en garip insanı, kimsenin değer vermediği bir insan bile, gariban bir insan bile gelse, Efendimizin elinden tutup, "Ya Resulallah, şurada bir işim var, ihtiyacım var" dese, Efendimiz onunla birlikte giderdi diyor. Neredeyse işin, oraya gidelim, onu görelim, hangi sokağa götürürsen beni gelirim diye Efendimiz ona öyle söylerdi. Hakikaten o insanlarla Efendimiz birlikte yürür, onların ihtiyaçlarını görürdü. Burada da onu ifade etmiş oluyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor hadis-i şerifine. "Kim kendini tutar, gazaplanmazsa Allah Teala onun ayıplarını örter. Öfkeyi yutmak, gazabı yutmak. Öfkeyi yutan kimsenin Allah ayıplarını örter. Kim gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yutarsa Allah Teala kıyamet günü onun kalbini ümit, huzur ve emniyetle doldurur. Yani öfkelendi, tam o kızdı ve kafasına koyduğu işi yapabilecek güce sahip. Ona rağmen elini, kendisini tutar, öfkesini yutarsa Allah Teala kıyamet günü onun kalbini ümit, huzur ve emniyetle doldurur. Kim kardeşiyle birlikte onun ihtiyacını görmek için yürür ve o ihtiyacı karşılarsa Allah Teala insanların ayaklarının kaydığı gün onun ayağını sabit kılar. İnsanın ayaklarının kaydığı gün Allah Teala mümin kardeşinin ihtiyacını görmek için onunla birlikte yürüyen, onun ihtiyacını görmek için bir gayret sarf eden kimsenin ayağını sabit kılar. Nerede kayıyor ayaklar? Ayaklar bir kabre ilk girdiğinde kabir suali esnasında kayıyor. Orada yusebbitullahu lezze amenu bil gavle sabit. Allah Teala diyor, müminlerin kalbini orada sabit söz ile, la ilahe illallah sözüyle sabit kılar. Sabitleştirir, ayakları kaymaz, yanlış bir cevap vermez. Yanlış imtihandan geçebilir, imtihandan kalmaz. Orada ayaklar kayıyor. Hesap esnasında belki ayaklar kayıyor, sıkıntı çekiliyor. En önemlisi de sırat üzerinde ayaklar kayıyor. Sırattan geçerken insanların amelleri nispetinde onlara tecelli edecek. Güzel, salih müminler için geniş bir ova gibi, rahat bir şekilde ve süratle geçeceği bir yer. Ama günahları olanlar için tepesinde çengeller, kancalar olan, insanların geçmesinin çok zor olduğu bir yer. Kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskin olan bir yer. Bir de ayakların kaydığı bir yer. Orada hakikaten sırat üzerinde insanların günahlarına göre ayakları kayar. İnsanın korku içerisinde, acaba aşağı düşeceğim mi? Çünkü köprünün altı cehennem zaten. Sırat köprüsü cehennemin sırtına, üzerine kurulur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ayakların kaydığı yerde Allah Teala onun ayağını sabit kılar. Ayağı kaymaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin ayağını sabit kılar? Mümin kardeşinin ihtiyacını görmek için onunla birlikte yürüyen, onun ihtiyacını gören kimse. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir kardeşinin ihtiyacını görmek için yürürse Allah Teala onu 70 bin melek ile gölgelendirir. Bu melekler ona dua ederler. O işi bitirinceye kadar ilahi rahmet deryası içinde olur. Yani manevi bir bereket içerisinde, feyiz içerisinde oluyor. Kardeşinin ihtiyacını gören insan o iş bitinceye kadar meleklerin yanında, meleklerin himayesinde, gölgesinde, ilahi rahmet deryasında oluyor. Ne kadar güzel bir mükafat, Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşettiği bir mükafat. Kardeşinin işini görüp bitirdiğinde ise kendisine bir hac ve umre sevabı yazılır. Hakikaten ne kadar Cenab-ı Hak kullarını seviyor, burada görülüyor. Allah Teala kullarını seviyor. Estağfirullah, yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah Teala onları sever, salih kullarını. Onlar da Allah Teala'yı severler. Cenab-ı Hakk'ın kullarını sevdiğinin pek çok alameti var, göstergesi var. Bunu üzerimizdeki nimetlerden görebiliyoruz. Ama bu tür Cenab-ı Hakk'ın fazladan lütuflarını da Peygamber Efendimiz haber vermiş oluyor. Bu hadis-i şerifi tekrar edelim. Hakikaten çok güzel, önemli. Kim bir kardeşinin ihtiyacını görmek için yürürse Allah Teala onu 70 bin melek ile gölgelendirir. Bu melekler ona dua ederler. Meleklerin duasına nail olmak Müslüman için en büyük mazhariyetlerden birisi. O işi bitirinceye kadar ilahi rahmet deryası içinde olur. Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryası içerisinde yüzer adeta insan. O esnada, o kardeşine yardım ettiği esnada. Kardeşinin işini görüp bitirdiğinde ise kendisine bir hac ve umre sevabı yazılır. Bu da her Müslümanın hasreti, hacca gidebilmek, umreye gidebilmek. Haccın sevabı büyük, umrenin sevabı büyük. İşte Cenab-ı Hak kardeşinin ihtiyacını görenlere böyle büyük lütuflar, ihsanlarda da bulunacağını Peygamber Efendimizin lisanıyla bizlere haber vermiş oluyor. Bizleri müjdelemiş oluyor. Muhterem dinleyenler, görüyoruz ki hadis-i şeriflerden ifade edildiği kadarıyla Müslümanları sevindirmek çok önemli. Ama bunun ilk adımı nedir? Müslümanları sevindirmenin önceki adımı Müslümanları üzmemek. Müslümanları üzmekten kendimizi çekmek. Kendimizi muhafaza etmek, korumak. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, yani onlara iftira atanlar, onlar hakkında yalan söyleyenler, şüphesiz büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Cenab-ı Hak mümin kullarını nasıl müdafaa ediyor, nasıl koruması altına alıyor, değil mi? Onların gıybetini de mesela büyük günahlardan sayıyor. Müslümanı gıybet etmek büyük günah. Niçin Cenab-ı Hak günahkar kulunu bile muhafazasına alıyor ki? Böyle temiz, saf Müslümanları daha çok muhafazasına alıyor. Temiz insanlara, suçsuz insanlara iftira atmak, onlara eziyet etmenin cezası da daha büyük oluyor. Bu ayet-i kerimeden önceki ayetlerde Cenab-ı Hak Allah'a ve Resulüne de eziyet etmemelerini Müslümanlardan istiyor. Peygamber Efendimiz'e salat ettiğini bildirdiği ayet-i kerimede, Ahzab suresi 56. ayet-i kerimede Allah Teala ve melekleri Resulüne salat eder. Ey müminler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Arkasından innellezine yu'dunallaha ve rasulahu, Allah'a ve Resulüne eziyet edenler var ya. Demek Resulullah Efendimiz'e eziyet de Cenab-ı Hakk'a eziyet makamında oluyor. Bu da büyük bir tehlike arz ediyor. İşte Allah'a ve Resulüne eziyet edenler var ya, le'anehumullahu fi'd-dünya ve'l-ahire. Allah Teala onlara dünyada ve ahirette lanet eder. Lanet etmek, rahmetten mahrum bırakmak, onun kendisine uzaklaştırmak, yani ağır bir ceza lanet. Cenab-ı Hak Allah'a eziyet, Cenab-ı Hakk'ın kitabına, dinine saygısızlık, peygamberine saygısızlık, onlara karşı ilgisizlik bir Allah'a eziyet oluyor. Resul'e eziyet, yine Efendimizin hadis-i şeriflerine, Efendimizin ashabına, Efendimizin ailesine, kendisine, sünnet-i seniyesine ilgisizlik ve ona karşı tavır almak peygamberimize eziyet oluyor. Peygamberimizin ümmetine eziyet, Efendimiz'e eziyet oluyor. Bunları Allah Teala dünyada ve ahirette lanet eder. Ve e'adde lehum azaben mühine, onlara alçaltıcı bir azap da hazırlar, Cenab-ı Hak hazırlamıştır. Yani dünyada da onlar lanet içerisinde kalıyorlar. Ahirette de insanı alçaltan, rezil eden, perişan eden bir azap içerisine atılmış oluyorlar. Bu ayet-i kerimenin devamında işte bu ayet geliyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Yani şer'i bir ceza olmadan lüzumsuz yere, adaletsiz olarak, haksız yere müminlere eziyet edenler, onlar büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar. Bunların günahı da tabii ki ağır olduğu için cezası da ağır olur. Katade radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Katade büyük müfessirlerden rahmetullahi aleyh. Müminlere eziyet vermekten sakının. Zira Cenab-ı Hak onları korur ve onlara eza edenlere gazaplanır. Demek ki Müslümanlara eziyet etmekten, Allah'ın kullarına eziyet etmekten kaçının. Yani bu müminlere eziyet etmeyin de mümin olmayanlara istediğiniz eziyeti yapabilirsiniz manasında değil. Tabii ki öncelikle müminler, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği has kullar, onlara eziyet etmeyin. Diğer insanlara da hiçbir zaman haksızlık yapılmaz. Hakları neyse onlara hakları verilir. Ama onların imansızlıkları, onlar kendisiyle Allah arasındadır. Onun cezasını orada Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığında çekerler. Hesaplarını Allah'a verirler. Bize düşen, Müslümanlar için adaletle onların hakları neyse, İslam onların her birinin hakkını, hukukunu en ince teferruatıyla belirlemiş. Hatta onların hukukuna haksızlık edenlerin karşısında Allah Teala'yı, Peygamber Efendimiz'i bulacağı ifade edilmiş. Onların hakkı da sağlamca garanti altına alınmış. Hiç kimseye eziyet edilmiyor. Yani müminlere öncelikle olmak üzere insanlara eziyet etmekten sakının. Zira Cenab-ı Hak onları korur ve onları eza edenlere gazaplanır. Nakledildiğine göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu ayet-i kerimeyi okumuştu. Dehşete düştü ve hemen Übey bin Kâb'a gitti. Übey bin Kâb, Kur'an hafızlığıyla meşhur olan, Kur'an ilmiyle meşhur olan, kurra sahabilerin reisi olan bir sahabi, Hazreti Ömer'in de en yakın danışmanlarından birisi. Übey bin Kâb'a gitti Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yanına girip, ey Ebul Münzir, ben Allah'ın kitabından bir ayet okudum. Her tarafım titredi. Vallahi ben onları cezalandırıyor, bazen de dövüyorum dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken sert bir mizaca sahip, disiplinli bir idaresi var. Böyle olunca da zaman zaman bazı insanları azarlıyor, bazılarını hatta kırbaçladığı oluyor. Ama hiçbir zaman adaletsiz bir şekilde bunu yapmıyor. Yani adaletle gerektiği zaman bunları yapıyor. Ve bu idaresi de Müslümanlar için çok faydalı olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çok büyük kazançlar sağlamıştır Müslümanlar. Maddi manevi olarak her hususta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın idaresi büyük bir saltanat olmuştur Müslümanlar için. Büyük bir kazanç olmuştur. Ama bu ayet-i kerime okuyunca birden korkuyor. Acaba ben de bu ayet-i kerimenin muhtevasına girer miyim diye. Ey Ebul Münzir, Ebul Münzir Übey bin Kâb radıyallahu anh'ın künyesi. Oğlunun ismini Münzir koymuş. Ona Münzir'in babası diye künye veriliyor. Araplarda böyle ibadet var. En büyük oğlunun ismiyle künyeleniyor Ebul Münzir. Ben Allah'ın kitabından bir ayet okudum. Her tarafım titredi. Demek ki Allah'ın ayetlerini nasıl okuyor sahabe-i kiram? Yani onu yaşayarak okuyor, ciddi olarak okuyor, gereğini yapmak için okuyor. Sadece okumuş olmak için okumuyor. Titredim. Vallahi ben onları cezalandırıyor. Yani Müslümanları bazen de dövüyorum. Acaba ben bu Müslümanlara eziyet etmiş oluyor muyum? Böylece büyük bir bühtan yüklenmiş oluyor muyum? Büyük bir günah yüklenmiş oluyor muyum diye soruyor. Übey bin Kâb radıyallahu anh, sen bu ayet-i kerimede bahsedilen kimselerden değilsin. Niye Übey bin Kâb'a soruyor? Çünkü Kur'an ilmini en iyi bilen o olduğu için ona soruyor. Übey bin Kâb da bu ayet-i kerimenin tefsirini en iyi bildiği için diyor ki, sen onlardan değilsin ey Ömer. Sen ancak bir muallimsin. İnsanları terbiye ediyor, intizam üzere idare edebilmek için böyle yapıyorsun. Demek ki muallimlere, öğretmenlere, hocalara terbiye etmek için hafifçe, böyle yaralayıcı olmadan, aşırı olmayan bir dövme, vurma hakkı veriliyor. Çünkü her insan bir olmaz. Bazı insan bir bakıştan anlar, bazı insan bir sözden anlar. Ama bazı insanlar da bu bakıştan, sözden hiç anlamaz tabiatı icabı. O da hafifçe böyle bir tozunu silkelemekten anlar. İşte muallimlere, hocalara zaman zaman bu şekilde yerinde icabınca böyle bir hak verilmiş oluyor. Demek ki sen bir muallimsin. Sen bu insanlara, bunu hak eden insanlara, ihtiyacı olan insanlara bunu uyguluyorsun. Bunu yapmazsan zaten bu sefer o insan çevresini bozmaya başlar. O insan daha aşırı gidip daha çok bozulur. Yani hem o terbiye edilmeyen insan zarar eder, hem onun etrafındaki diğer toplumun fertleri sıkıntıya düşerler. Burada da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın müminlere sıkıntı vermemek, eza etmemek hususundaki hassasiyetini görmüş oluyoruz. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'la ilgili bir burada hadise var. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kişi hakkında ben falancaya kızıyorum demiş. Böyle konuşurken demek ki arkadaşlarıyla falan birisine kızdığını ifade etmiş. O kişiye Ömer sana niçin kızıyor dediler. İnsanlar bunu çokça sorunca adam Hazreti Ömer'e geldi ve ey Ömer, İslam'da herhangi bir ayrılık mı çıkardım? Yani ben bir fitne, bir bid'at çıkarıp da insanları böyle gruplandırdım, bozdum, bir grup oluşturdum, fitne mi çıkardım? Ey Ömer, İslam'da herhangi bir ayrılık mı çıkardım? Hayır. Peki bir günah mı işledim? Hayır. Peki bir bid'at mı çıkardım? Hayır. O halde bana niçin kızıyorsun? Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Sen bana eziyet ettin. Allah senin bu günahını affetmesin dedi. Demek ki Hazreti Ömer, böyle insan bazen hani yani zorla bir günah işlediği için değil de insanları, bazı insanları sevemeyebilir. Hani ruhlarımız anlaşamamış, ruhlar aleminde görüşmüşler, ülfet edememişler. Ruhlar aleminde ülfet edemeyenler bu dünyada da ülfet edemezler. Orada ülfet edenler bu dünyada görür görmez hemen birbirleriyle kaynaşırlar deniyor ya. İşte bu hayatta da insan, bazı insana gönlü ısınmayabilir. Demek ki Hazreti Ömer'de böyle bir hal oldu ve bunu da ağzından kaçırmış oldu bir mecliste. Bu sözde bu insana gidince ve bu çokça söylenince artık geliyor Hazreti Ömer'e, ben diyor İslam'da bir ayrılık mı çıkardım? Hayır. Bir günah mı işledim? Yok. Bir bid'at mı çıkardım? Hayır. O zaman niçin bana kızıyorsun diyor ve ayet-i kerime okuyor. Sen bana eziyet ettin diyor. Bana eziyet ettiğin için bir günah işledin. Allah da bu günahını affetmesin diyor. Demek ki o da kızmış. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, vallahi doğru söyledin. Herhangi bir aylık çıkarmadı o zat. Ne onu yaptı ne de bunu. Yani fitne çıkarmadı, bid'at çıkarmadı. Günah işlemedi. Ey kardeşim, benim bu hatamı affet ve benim için istiğfar et dedi. Hazreti Ömer'de büyük bir fazilettir bu hakikaten. İnsanın hatasını görmesi, hatasından dönmesi, gerçeği görmesi, hakkı teslim etmesi. Doğru söyledin diyor. Herhangi bir ayrılık çıkarmadın. Bir günah işlemedin. Bir fitne çıkarmadın, bid'at çıkarmadın. Ey kardeşim, Hazreti Ömer halife. Öbürkü onun bir tebaası yani, ama haklı olduğu için Hazreti Ömer, halife olan Hazreti Ömer nasıl onun karşısında yalvarıyor adeta. Ey kardeşim, benim bu hatamı affet ve benim için istiğfar et. Yani Müslümanın hali işte budur. Yani yok ben idareciyim, valiyim, vali de değil de halifeyim. Yani o zaman için artık dünyanın süper güçlerine bile kafa tutmuş ve onları yenmiş bir halife. Dünyanın belki süper gücü haline gelmiş bir halife. Çünkü Bizans'ı dize getirmiş, Sasanileri dize getirmiş. Böyle bir halife olduğu halde ama hak karşısında aciz bir karınca gibi, ey kardeşim benim bu hatamı affet ve benim için istiğfar et diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendini affettirinceye kadar o kişiye yalvardı. Nihayet o da affetti ve istiğfarda bulundu. Bu da hakikaten Müslümanların güzelliği, İslam'ın güzelliği. Bir halife, bir tebaasında olan bir şahsa yalvarıyor adeta, hakkını helal et. Çünkü biliyor ki bu hak kıyamet gününe kalırsa orada iş daha zor olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altının ve gümüşün geçmediği gün gelmeden önce kimin üzerine bir hak varsa hemen gidip helallatsın diyor. Vermesi gereken bir hak varsa onu versin. İşte bir gıybetini yaptıysa, bu şekilde bir eziyet ettiyse onunla ilgili özür borcu varsa gitsin özür dilesin. Ne gerekiyorsa, o haksızlık yaptığı insan ne istiyorsa onu yapıp bir şekilde kendini affettirsin ve o bu hesabı kıyamet gününe bırakmasın. Çünkü orada artık vereceği bir şey yok, altını yok, gümüşü yok, imkanı yok. Ancak sevaplarını verebilir. Orada da sevaplar en fazla muhtaç olduğu bir malzemesi onun hazinesi. O hazineye kendisi daha muhtaç. Onu vermek hiç istemez. Sevabı yoksa bu sefer karşısındakinin günahını alacak. Bu en büyük bir ziyan, zarardır. Ağır bir yüktür. Bunu da istemeyecek. Öyle bir duruma düşmeden önce bu dünyada helallaşın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dua da ediyor. Kim diyor böyle yaparsa Allah ona rahmet eylesin. Yani daha dünyadayken helallaşırsa, bu helallaşma işini ahirete bırakmazsa Allah Teala ona rahmet eylesin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet duasında bulunuyor. Müslümanlara sürur vermek için önce onlara eziyet etmemek gerektiğinden bahsediyorduk. Müslümanlara eziyet vermemek öncelikli adım, sonra onlara sürur vermek. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Nebi-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe okurken birisi geldi. İnsanların omuzlarına basarak ilerledi ve Efendimizin yakınına oturdu. Sevgili Peygamberimiz namazı bitirince adama, ey falan, seni bizimle birlikte cuma namazı kılmaktan alıkoyan nedir dedi. O şahıs, ya Resulullah, şu gördüğün yere oturabilmek için böyle yaptım dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, fakat seni insanların omuzlarına basarken ve onlara eziyet ederken gördüm. Şunu bil ki bir Müslümana eziyet eden bana eziyet etmiş, bana eziyet eden ise Allah'a eziyet etmiş olur buyurdular. Hakikaten burada işin çok önemli bir kısmı, bölümü gelmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni insanların omuzlarına basarken, onlara eziyet ederken gördüm. Şunu bil ki bir Müslümana eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Efendimiz ne kadar seviyor ümmetini. Bana eziyet eden ise Allah'a eziyet etmiş olur. Allah Teala da peygamberini nasıl, ne kadar seviyor, yine kullarını da seviyor Cenab-ı Hak. Bu zat namazı peygamberimizin görebileceği bir yerde kıldığı halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cumayı niçin kılmadın diye sorması, yaptığı bu hareketin yanlışlığının şiddetini vurgulamak içindir. Yani sanki namaz kılmamış gibi oldun. Cumanın bütün faziletini giderdin, mahvettin manasında. Yoksa bu hareket yanlışlığına rağmen fıkhen namazın kabul olmasına mani değildir. Yani namazı tamam üzerinden farz düşmüş olur ama faziletini o namazla bilir. Çünkü biz yaptığımız namazlarla sadece bir borç ödemiş olmuyoruz. Yani insan bir namaz kıldığında, oruç tuttuğunda sadece Allah'ın emrini yerine getirmiş, üzerindeki borcu ödemiş olmuyor. Bunun karşılığında Cenab-ı Hak ona muhtelif lütuflarda bulunuyor. Pek çok ikramlarda, ihsanlarda bulunuyor. Bunun pek çok fazileti oluyor. Bunları insan kaybediyor. Eksikleri, kusurları nispetinde. Yani ibadetlerin erkanına, rükünlerine, sünnetlerine, adabına riayet etmedikçe insan ne kadar riayetsizlik ederse o kadar da bu fazileti eksiltmiş, azaltmış oluyor. Bunun için de Efendimiz niçin cuma kılmadın diyor sahabiye. Müslüman'a eziyet edenin peygamberimize eziyet etmiş olacağını, o peygamber Efendimiz'e eziyet edenin de Allah Teala'ya eziyet etmiş olacağını ifade buyuruyor. Yine cuma ile ilgili bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim cuma günü Müslümanların boyunlarına basa basa ileri geçerse cehenneme uzanan bir köprü edinmiş olur. Ön safta namaz kılmak çok fazilettir. Bunun faziletini biliyorum. Niçin yani arkada daha az sevap alacağımı, ön tarafta daha çok sevap alırım diye insanların omuzlarına basa basa ön tarafa geçmeye çalışması bir insanın Müslümanlara eziyet etmesi ona günah kazandırıyor. Efendimiz bundan yasaklıyor. Eğer ön safa geçmek istiyorsan erken geleceksin camiye, erken geleceksin ve ön safı kapacaksın. Başka insanlar ön safları kaptıysa onları da rahatsız etmeyeceksin. Ancak bugün bir durum var. İnsanlar bugün çabuk çıkmak için hemen selam verir vermez kaçmak için adeta caminin hemen kapısının önüne oturuyor. Arka tarafa oturuyor. Ön tarafta boşluk var. Arka tarafa oturuyor. Şimdi bu durumda ne yapacak arkadan gelen insan? Mecbur onların üzerinden atlayarak ön tarafa geçmeye çalışacak. Bu durumda insanlara eziyet veren, atlayan değil, o orta yolun ortasına oturan kimse olmuş oluyor. O da bir eziyet. Yani insanların yolu üzerine oturmak, yol üzerine oturmak, kapı önüne oturmak. Yol hiçbir zaman kapanmaması gerekir. Kapıların hiçbir zaman kapanmaması gerekir. Bununla ilgili de Efendimizin bir tavsiyesi, bir tehdidi var hatta. Şiddetli bir ikazı, uyarısı var. Onu da inşallah biraz sonra bahsedeceğiz. Demek ki ne insanların boynundan atlayarak onları eziyet edeceğiz, ne de kapının önüne oturarak, yolu kapatarak, insanların geçmesine engel olarak onlara eziyet vermemek durumundayız. Efendimiz çünkü bunu yasaklıyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir Müslümana zulüm ve eziyet ederse kesinlikle bana zulüm ve eziyet etmiş olur. Kim de bana eziyet ederse o mutlaka Allah'a eziyet etmiş olur. Buyuruyor. Bu da hakikaten Müslümanlara karşı, insanlara karşı muamelemize çok dikkat etmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Çok önemli bir konu. Tehlikeli bir boyutu var bu eziyetin. İnsanlara dikkatsizce davranıp eziyet verdiğimizde Peygamber Efendimiz'i üzmüş, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybetmiş, gazabına yaklaşmış oluyoruz. Allah korusun. Cenab-ı Hak bunlardan muhafaza eylesin bizleri. Ebu Sırme radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zarar verene Allah Teala zarar verir. Güçlük çıkarana Allah Teala güçlük çıkarır. Yani Allah'ın kullarına zarar verene Allah da ona zarar verir. Allah'ın kullarına güçlük çıkarana Allah Teala da ona zorluk çıkarır. Onun işlerini sarpa sardırır. Bu hadis-i şerifte herhangi bir Müslümanın malına, canına veya şerefine haksızlıkla zarar veren bir kimseyi Allah'ın zarara sokacağı. Yine aynı şekilde bir Müslümanın işlerini güçleştiren bir kimseye de Allah'ın güçlük çıkaracağı ifade buyurulmaktadır. Demek ki Müslümanların malına, canına, şerefine, ırzına, namusuna hiçbir zaman zarar vermemek gerekiyor. Eğer zarar verirse Allah da ona zarar verir. El ceza'u min cinsil amel. Cezalar işlenen suçun cinsinden verilir. Madem sen zarar verdin, sana da zarar verilir şeklinde. Bu kaideye göre Yüce Allah kendi ehli ve iyali durumunda olan mümin kullara haksız yere zarar veren kimseleri zarara uğrattığı gibi meşru bir sebep olmaksızın bir Müslümana zorluk çıkaran kimselere de güçlük çıkararak ondan kulunun intikamını alır. Allah'ın kulları, Cenab-ı Hak kullarını seviyor. Onlara eziyet edilmesini, zorluk çıkarılmasını istemiyor. Kullarının işini kolaylaştıran Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Kim diyor? Bir işte kulların idaresini eline alır, onların işlerini kolaylaştırırsa Allah da ona işlerini kolaylaştırsın şeklinde buna benzer bir duası var Efendimiz'in. Alışverişte, alırken, verirken, borç isterken, borç öderken müsamahalı davranan, kolaylaştıranlara Allah rahmet etsin diye duası var. Bu hadis-i şerif Müslümanlara eziyet etmenin haram olduğuna delalet ediyor. Demek ki böyle bir ağır bir ceza verildiğine göre Müslümana eziyet etmek haramdır. Müminlere, Allah'ın kullarına eziyet etmek haramdır. Büyük bir günahtır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir mümine zarar veren veya hile yapan lanetlenmiştir. Bir mümine zarar veren veya hile yapan, Müslümanlara hileler maalesef bugün çok var. Çarşıda, pazarda, memuriyetlerde, iş yerlerinde, büyük şirketlerde, ne bileyim, karşılıklı anlaşmalarda, yapılan işlerde, ticarette olsun, her yerde hemen hemen bakıyorsun, fırsatını bulan insan hile yapmaya, aldatmaya kalkıyor. Oysa ki yani ne kadar tehlikeli bir durum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümine zarar veren veya hile yapan lanetlenmiştir. Yani Allah'ın rahmetinden uzaklaşmıştır. Bu ne kadar büyük bir ceza, anlayan için tabii, ama anlamasa insan, bir insan düşüncesiz olursa, ince anlayıştan uzak olursa, bunu anlayamazsa Allah'ın rahmetinden uzak olmak ne demektir? O bunu aldırmaz, bu ikazları aldırmaz. Hilesine, hurdasına, tuzağına, yalanına devam eder. İnsanlara eziyetine devam eder. Ama son pişmanlık hiçbir fayda vermez. Son pişmanlık çok acı olur. O zaman da feryat eder, ancak ona yapılacak bir şey yoktur. Cenab-ı Hak'tan dileriz ki bütün bizlere, hepimize akıl versin de aklımızı başımıza almayı nasip etsin. Daha fırsat eldeyken tedbir alarak o pişman olacağımız durumlara düşürmesin inşallah. Muaz bin Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazveye çıkmıştım. Allah için bir cihada çıkıyor düşmana karşı. Gazveye çıkmıştım. Peygamber Efendimiz'in katıldığı hareketlere gazve deniyor. Peygamberimizin olmayıp da vazife bir sahabeyi komutan tayin ettiği askeri birliklere de seriye deniyor. Bir gazveye katılmıştım. Askerler konak yerlerini daralttılar. Demek ki bir yerde konakladılar. Konaklayınca insanlar eşyalarını indiriyor. İşte oturuyor istirahat için, yemek için, belki namaz kılmak için. O arada askerler diyor konak yerlerini daralttılar ve yolu kestiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir münadi göndererek askerler arasında şöyle nida ettirdi. Şöyle sesleniyor görevli. Kim bir yeri daraltır veya bir yolu keser veya bir mümine eza verirse, eziyet verirse onun cihadı yoktur. Onun cihat sevabı yoktur. Cihat İslam'ın kubbesidir, zirvesidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En faziletli amellerden birisi cihat. İnsanlar çok sevap kazanmak için, Allah katında büyük derecelere nail olmak için cihada çıkıyorlar. Ancak böyle bir Müslümanlara eziyet verecek bir hareket yaptıkları, bir yol kapattıkları için bu cihadın sevabından mahrum kalacaklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor, ikaz ediyor. Yani boşuna bir yorgunluk elde edeceksiniz, başka bir şey kazanamayacaksınız buyuruyor. Bu nedir? Yani belki bir çölde, bir boş bir arazide, insanların böyle yerleşim yeri olmayan bir yere konaklamış. Ordu gidip şehir ortasında konaklamaz. Böyle boş bir arazide konaklayan bir ordunun bile yolları kapatmasına Efendimiz müsaade etmiyor. Kim bir yeri daraltır veya bir yolu keser veya bir mümine eziyet verirse onun cihadı yoktur buyuruyor. Bu bizim için hakikaten bugün çok ibretlik bir hadis-i şerif. Bugün şehir ortalarındaki o yanlış araba park etmeler, yol üzerinde kaldırım üzerine yanlış eşyalar koymalar. Mesela adamın dükkanı var. Dükkanında satacağı malzemeyi çıkarıp yolun ortasına koyuyor kaldırıma. Kaldırımı işgal ediyor. Sanki kaldırım onun dükkanı gibi. Kaldırımı kullanıyor. İnsanlar oradan geçemiyor. Yolu kapatmış oluyor. İnsanlara eziyet vermiş oluyor. Bunun gibi buna benzer işte inşaat malzemesi döküyor yola diyelim. Veya başka türlü işler yapılıyor ve insanlar eziyet görüyor. Pek çok insan hem de trafik bir sıkıştığında pek çok insan bunun sıkıntısını görüyor. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi bir camiye girdiğinde, bir sohbet meclisine girdiğinde kapının önüne oturuyor. Belki tevazu gösterilmek istiyor kendine göre ama kapının önüne oturduğu için, yolu kapattığı için pek çok Müslüman eziyet görüyor. İşte bu hadis-i şerif hep bunlara ikaz olmuş oluyor. Yolu kapatmamak, Müslümanlara eziyet vermemek. Askerlerin konak yerlerini daraltmasından maksat her askerin rastgele bazı yerleri işgal ederek ihtiyaçlarından fazla mekanı tutmaları, diğer insanlara eziyet vermelerdir. Yani bir burada nasıl olsa insanlar geçmiyor, burada rahat davranalım ama işte insanların olduğu yerde değerli toplu oluruz. Böyle bir şey söylemiyor Efendimiz. Devamlı bir prensipli hareket ediyor. Burada da aynı şekilde dikkatli davranacağız. İnsanların kalabalık olduğu yerde de demek istiyor sahabilerine. Yolları daraltmalarından maksat ise askerlerin eşyalarını halkın geçeceği yollara koyarak trafiğin akışına mani olmalardır. Resul-i Zişan Efendimiz askerlerin lüzumsuz yerleri ve yolları daraltarak Allah'ın kullarına eziyet etmelerinin ne kadar büyük bir hata olduğunu ilan etmiş ve askerlerin bu hareketten son derece kaçınmalarını sağlamak için de mübalağalı bir üslub ile cihattan hiçbir sevap alamayacaklarını ifade buyurmuştur. Yani şiddetli bir ikaz olması için böyle bir ağır bir ceza Efendimiz bildiriyor. Diyor ki cihadınız yoktur, cihat sevabından mahrum olursunuz. Hakikaten bu hadis-i şerifi kulağımıza küpe etmeliyiz ve sokaklardaki trafikle ilgili olsun, diğer muamelelerimizle ilgili olsun, işlerimizde insanlara engel olmamak, engel çıkarmamak, onlara eziyet vermemeyi esas almamız gerekiyor. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah falanca kadının geceleri ibadet ettiği, gündüzleri oruç tuttuğu, daha başka iyilik ve hayırlar yaptığı fakat komşularına diliyle eziyet ettiği söyleniyor. Onun hakkında ne buyurursunuz diye sordular. Yani nafile ibadetlere önem veriyor ama insanlarla münasebetlerine dikkat etmiyor. İkisinin beraber olması gerekir. İkisi beraber olursa ne kadar güzel olur. Ama bunlardan birisi eksik olursa, yani ibadetlerine dikkat edip komşu hakkına riayet etmezse bu bir büyük bir yanlış. Bunun aksine ben insanlara karşı çok şirin davranıyorum, çok iyi davranıyorum. Komşu hakkına riayet ediyorum ama ibadet yapamıyoruz. Allah affetsin derse bu da çok yanlış. Bazı insanlar da öyle. Ya biz diyor işte tam namaz falan kılmıyoruz ama ibadet etmiyoruz ama biz işte insanlara karşı çok iyi niyetliyiz, iyi kalpliyiz. Bu da çok büyük bir eksiklik. Yani Cenab-ı Hakk'ın istediğini yapmıyorsun ama insanlara karşı iyi davranmaya çalışıyorsun. Bu da yanlış bir tavır. İkisini birlikte götürmek gerekiyor. Hem Allah'a karşı vazifelerimizi en güzel şekilde yapmak hem de kullarına karşı vazifelerimizi en güzel şekilde yapmak gerekiyor. Bu soru karşısında ya Resulullah işte bir kadın var. Nafile ibadetlere biraz dikkat etmeye çalışıyor ama komşularına diliyle eziyet veriyor. Siz bu kadın hakkında ne buyurursunuz diye soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onda hayır yoktur buyuruyor. Bu sefer başka bir kadının da farz ibadetlerden başka pek o kadar namaz kılıp oruç tutmadığı, ancak hayrına bir miktar yağsız peynir verdiği, bir de komşularına eziyet etmediği anlatılıyor dediler. Başka bir kadın da var ki farzlarına dikkat ediyor. Bunun yanında imkanları dar ama darlığına rağmen birazcık da infakta bulunuyor. Yağsız peynir, lor gibi işte. O zaman hayvanı varsa bir hayvanı belki onun sütünden yaptığı peynirden, yoğurttan, lordan bir miktarcık infak ediyor. Bir de komşularına eziyet etmiyor. Ama elinde olan bir şey var ki herkesin elinde bu. Fakir, zengin, herkes bunu yapabilir. Kimseye eziyet etmiyor. Kimseye zararı dokunmuyor. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her mümin mutlaka sadaka vermeli buyuruyor. İşte ya Resulallah bulamazsa çalışsın, kazansın, hem kendi istifadesini hem versin. Bunu da bulamazsa işte vücuduyla, bedeniyle Müslümanlara yardımcı olsun, beden gücüyle faydalı olsun. Onu da yapamazsa güzel bir söz söylesin. Onu da beceremezse, yapamazsa, o zaman diyor kendisini tutsun, kimseye zarar dokunmasın. Bu da onun için bir sadakadır. Yani hiçbir şey yapamıyorsa insanlara zarar vermemek de bir insan için sadakadır buyuruyor Efendimiz. İşte her insanın yapabileceği bir şey bu kadın diyor. Farzlarını yapıyor. İmkan nispetinde az bir infakı da oluyor. Ama hiç kimseye zararı olmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cennetliktir buyurdu. Az çalıştı, çok kazandı gibi. Hakikaten akıllıca davranan insan az çalışmakla çok kazanabiliyor. İşte bu sahabe hanım da bunu yaptığı için Efendimiz onun cennetle müjdeliyor. Bu hakikaten insanlara eziyet vermek öyle bir boyutlarda ki insan demek ki ibadetinde bile hatta zarar vermemesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, tavsiye ediyor. Bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikafa girmişti. İtikafta mescitte küçük bir çadır kuruluyor Peygamber Efendimiz için. Efendimiz o çadırın içerisinde itikafa çekiliyor. İtikaf yani ibadete teksif olmak, yoğunlaşmak, tamamen kendisini ibadete vermek, gündüzleri oruçlu, geceleri gündüzleri devamlı namazla, Kur'an-ı Kerim'le, tefekkürle geçirmek, evine gitmemek. Yani erkekler evine gitmiyor, mescitte kalıyor devamlı. Ancak abdest ihtiyaçları, gusül ihtiyaçları, zaruri ihtiyaçları için çıkmış oluyorlar. Kadınlar ise evlerinde itikaf yapıyorlar. Böyle bir itikaftayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanların yüksek sesle Kur'an okuduğunu işitti mescitte. Perdesini açtı, çadırın perdesini açtı ve şöyle buyurdu. Dikkatli olun. Her biriniz Rabbine münacaatta bulunuyor. Herkes Rabbi ile konuşuyor, Rabbine yalvarıyor. Kur'an okuması bir insanın dua etmesi, Rabbi ile konuşması demek. Münacaat, iki insanın gizlice bir yere çekilip fiskos konuşması manasına geliyor. Yani başkalarına duyurmadan kendi aralarında konuşmaları. İşte münacaat, bir insanın Rabbine münacaatı da bu. Namazda herkes yan yana duruyor. Herkes Rabbi ile münacaatta bulunuyor. Artık kimler neler konuşuyor, neler söylüyor biz bilemiyoruz. Herkesin Rabbine bir münacaatı oluyor. O halde kimse yanındakini rahatsız etmemesi gerekiyor. Efendimiz'e dikkatli olun. Her biriniz Rabbine münacaatta bulunuyor. Birbirinizi kesinlikle rahatsız etmeyin. Madem herkes Allah'la beraber, en büyük kötülük Allah ile beraber olan insanı rahatsız etmektir. İşte bu sebeple namaz kılan insanın önünden geçmek yasaklanıyor. Yani siz onun günahını bilseydiniz 40 gün 40 saat beklerdiniz diyor Peygamber Efendimiz. Geçmezdiniz buyuruyor. Rabbi ile konuşan bir insanın önünden geçmek, o namaz kılanı rahatsız etmek, namaz kılan yerde gürültü etmek, ses çıkarmak. Bunlar en tehlikeli günahlar. Birbirinizi kesinlikle rahatsız etmeyin. Kur'an okurken veya namazda biriniz sesini diğerinin sesi üzerine yükseltmesin. Tamam, imkan müsaitse, yani şartlar müsaitse insan sesli Kur'an okuyabilir, sesli zikredebilir. Bunun da kendine göre faydaları vardır. Ama bu durumda başkalarını rahatsız edecek bir hale giriyorsa o zaman bundan vazgeçip insanları rahatsız etmeyecek şekilde daha sessiz, daha içinden ibadet etmesi gerekiyor. Ama tabii farz olan ibadetlerde sesle okunması gereken yerler onlar bunun dışında, haricinde. Nafile ibadetlerle ilgili bu söylenmiş oluyor. Demek ki ibadet ederken bile insanları rahatsız etmemek gerekiyor. Ben Kur'an-ı Kerim dinlemek istiyorum, zikir de yapmak istiyorum. Herkes ne yapalım? Biz Allah'a zikrediyoruz, herkes buna katlansın diyerek insanların rahatsız olmasına göz yummak doğru değil. Rahatsız etmeyecek şekilde yapabiliyorsan yap. Ama rahatsız edeceksen rahatsız etmeyecek bir şekilde sessiz olarak bunları yapmak daha doğru oluyor. İnsanları dünyada rahatsız etmemek gerektiği gibi kabirlerinde de rahatsız etmemek gerekiyor demek ki. Bununla ilgili bir rivayet nakledelim ve programımıza son verelim inşallah. İbn-i Mina anlatıyor. Üzerime hafif elbiselerimi giyip kabristana gitmiştim. Şiddetli bir soğuk çıktı. Hemen bir kabrin kuytusuna sığındım. Orada hafifçe iki rekat namaz kılıp kabrin üzerine yanüstü yattım. Bu selefi salihin diyoruz. Eski önceden geçen salih insanların adeti hakikaten her fırsatta bir namaz kılmak. Nafile namaz. Orada madem bekleyeceğim diyor, boş beklemeyeyim, namaz kılayım diye. Demek ki namaz kılmış. Hafifçe iki rekat namaz kılıp kabrin üzerine yattım diyor. Soğuktan korunmak için. Vallahi uyanık vaziyetteyken kabirden şöyle bir ses işittim. Kalk, bana eziyet verdin. Yani kabrin üstüne basmanın demek ki ölüye eziyet vereceğini, orada uygunsuz hareketlerin ölüye eziyet vereceğini, ölüye de eziyet vermemek gerekiyor. Ölünün de kemiğini kırmak gerekiyor. Mesela bir kemik çıktı kabirden. Efendimiz öyle buyuruyor. Ölünün kemiğini kırmak sanki diriyken kemiğini kırmak gibi günahtır buyuruyor. Ve şöyle devam ediyor. Kalk, bana eziyet verdin. Siz amel işleyebiliyorsunuz. Fakat kabirdeki mükafat ve hesabı bilmiyor. Onlardan habersiz yaşıyorsunuz. Biz de her şeyi görüp anladık. Burada işi öğrendik. Ancak dünyada salih amel işlemenin kıymetini de biliyoruz. Onu da anladık. Ama amel işleme imkanımız yok. Biz gittik kabire, gördük ama şu anda da amel işleme imkanımız yok. Çünkü amel işlemek, kazanma yeri dünya. Ahirette artık ölüm geldikten sonra kazanmak yok. Ondan sonra kazandıklarını yeme vakti başlıyor. Vallahi şu senin hafifçe kıldığın iki rekat namazı kılabilsem, bu benim için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve kıymetli olurdu. Bu da hayatta olan insanların kulağına küpe olsun. Bir kabre giren bir insan ne istiyor? Hafifçe böyle, çok böyle uzun uzun olmayan, hafifçe kısa surelerle kılınan bir iki rekat namazı kılabilmek için diyor, dünyayı ve içindeki her şeyi verirdim. Yani burada işin ciddiyesini öyle anladım ki, burada o iki rekat namaz o kadar önemli ki, yine buna benzer Ebu Hureyre Hazretleri'nde bir sözü var. Bir diyor, dönüyorduk diyor tabiinden bizzat Ebu Hureyre Hazretleri ile. Yeni taze bir kabir gördü. Toprağı böyle yaş. Demek ki onun başına durdu diyor. Sonra biraz tefekküre daldı. Dedi ki şu kabre girdikten sonra dedi diyor, hafifçe kıldığımız iki rekat namaz bizim için dünya ve içerisindeki bütün kıymetli şeylerden daha sevimli hale gelecek. Yani insan bugün dünya için hırsla çalışıyor, didiniyor, belki yanlışlara, günahlara düşüyor dünya kazanmak için, ama yarın ahirete gittiğinde neyin kıymetli, neyin faydalı, neyin değerli olduğunu görünce o iki rekatlık bir nafile namazın bütün dünyadan daha kıymetli olduğunu orada görecektir diyor kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak inşallah bizleri öncelikle insanlara, Müslümanlara eziyet vermekten korusun. Sonra da diğer Müslümanları sevindirmeyi, onların gönüllerine sürur vermeyi nasip ve müyesser eylesin kıymetli dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda inşallah buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.